Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 35. Ayrım. 39. Özgürlüğümün ilk haftalarında ne yapacağımı bilemedim. Best Western otellerinden birine yerleştim. Cebimde bir sürü para ve içimde lüks bir hayatın tadını çıkarmak için büyük bir heves vardı. İlk video oyunumu aldım. Tam 96 saat boyunca ekrana baktıktan sonra gözlerim kan çanağına döndü. Başıma saplanan dayanılmaz ağrı yüzünden sonunda uyuyakaldım. Yeni bir oyun almak için 8 kilometre yol yürüyerek dükkana geri döndüm. Sonra orada bir hafi bisiklete aşık oldum. Onu da aldım. Ayrıca kendime yeni giysiler ve yeni iç çamaşırları aldım. Bu kendimi o kadar iyi hissettirdi ki Henrietta'ya da ilk teraryumunu aldım. İçinde rengarenk çakıl taşları ve çok derin olmayan bir su kabı vardı. Onu televizyon üzerine yerleştirdim. Böylece bütün gece oradan beni izleyebilecek, video oyunu oynadığımı, ellerimin uykusuzluktan titrediğini, cildimin gittikçe soluk bir beyaza dönüştüğünü görebilecekti. Bir türlü dinlenemiyordum. Rahatlayamıyordum. Gözlerimi kapıdan alamıyordum. Kapının vurulmasını bekliyordum. Kapının açılmasını ve hamburger adamın koridorda parçalanmış kafatasıyla kanlar içinde belirmesini bekliyordum. Evlat diye bağırıyordu rüyalarımda. Benim gibi bir canavarı öldürebileceğine gerçekten inandın mı? Sonra kahkahalar atıyordu. Nihayet soğuk terler içinde çığlık çığlığa uyanıyor ve aptalca bir şekilde anne diye bağırıyordu. O ilk haftalarda bir sürü video oyunu oynadım. Üçüncü hafta kahvaltı için ikram edilen bedava simitler için yemek salonuna her indiğimde otel müdürü şüpheli gözlerle beni süzdü. Bir sabah kimliğimi görmek istediğini söyledi. Paniğe kapıldım. Bir salak gibi titremeye başladım. Sonunda gidip kimliğimi odamdan almam gerektiğini söyleyebilecek kadar toparladım kendimi. Dükkana kadar hiç durmadan koştum. 3 tane sırt çantası aldım. Odama dönünce Henrietta dahil her eşyamı topladım. Hava karardığında otelden çıktık. Kahrolası müdür. Bir gençlik hosteli buldum. Başka yalnız gençlerle çevrili olursam daha az dikkat çekerim diye düşünmüştüm. Hostel pek iyi değildi. Odalar konforsuzdu. Kablolu televizyon yoktu. İlk gece birisi bisikletimi çaldı. İkinci gece oyun konsolum gitti. Henrietta ile beraber oradan da ayrıldık. Oradan oraya sürüklendik. Yeterince uyku uyumadan, yeterince yemek yemeden ve dinlenmek için zaman bulamadan kaçtık. Sürekli gitmeye devam etmek zorundaydık çünkü hamburger adam bizi bulabilirdi. Sonra hamburger adamın avlanmak için arşınladığı o sokakların aynılarında buldum kendimi. Taş kokain içiyordum ve yere inmemek için elimden geleni yapıyordum. Bir süre sonra param bitti. Dibe vurdum. Bir sabah kusmumun içinde uyandım. Her şeyim çalınmıştı. Geriye yalnızca Henrietta'nın içinde yaşadığı çanta kalmıştı. Ve işte ilk defa o zaman hamburger adamın gerçekten gitmiş olduğu dank etti kafama. Artık doğru dürüst bir eve koşup sığınmak yoktu benim için. Artık hak ettiğim için 10 dolar daha istemek yoktu. Artık mutfak dolaplarında kendiliğinden beliren Twinkie çörekleri yoktu. Hamburger adam ölmüştü ve artık tek başınaydım. Tam bir salak gibi saatlerce ağladım. Teselli edilemez bir halde zırlayıp durdum. Bir çöp varilinin yanına kıvrıldım ve yapayalnız kalmış olmaktan ödüm koparak, gözyaşlarımın çaresizliğinden nefret ederek öylece yattım. Sonra Henrietta'yı çantamdan çıkardım ve onu göğsüme koydum. Ve beni sokması, yaşadığım acıya son vermesi için yalvardım. Elinden gelenin en kötüsünü yapması için yalvardım ona. Ama o sadece öylece oturdu. Kıllı bacaklarından biriyle boynumu okşadı. Sonunda sakinleştim. Bitkin düştüm ve uyuyakaldım. Uyandığımda Henrietta benden birkaç santim uzakta bir hamam böceği yiyordu. Bir süre onu izledim. Büyük bir titizlikle böceğin kafasını koparmasını, içindeki sıvıyı hortum gibi içine çekmesini ve cesedin kabuklarını ezmesini hayranlıkla izledim. Başka bir hamam böceği yanımızdan geçti. Onu şişko gövdesinden yakaladım ve ağzıma attım. İlk ısırıkta dilimin üstüne sıcak tuzlu bir sıvı yayıldı. Böceği öğürerek tükürdüm ve elimin tersiyle dudaklarımı sildim. Hamam böceklerini Henrietta'ya bırakacaktım. Bana bir Twinkie lazımdı. Ama hiç param yoktu. Yaşadığım bir adres yoktu. Geçerli bir fotoğraflı kimliğim bile yoktu. Hamburger adamın oyuncağı olmaktan, evsiz bir serseri konumuna düşmüştüm. Bu yüzden ben de mantıklı olan şeyi yaptım. Yanımdan geçen 6 adama teklifte bulundum. Bir süre sonra, geceyi geçirmek için bir oda tutacak kadar param olmuştu. Beni bekleyen gelecek bundan mı ibaretti yani? Şeylerini kaldırmak için çocuklara ihtiyacı olan, kıllı, şişko adamların önünde pantolonumu indirerek geçecek sayısız günler mi? Belki şanslı günümdeysem, karşıma çıkan beleş bir esrar ya da asit her şeyin daha az gerçek, daha çok başa çıkılır görünmesini mi sağlayacaktı? Kafeste yaşayan Henrietta'ydı ama özgür kalamayan bendim. Sonra aklıma bir şey geldi. Hamburger adamın çektiği filmler hala Henrietta'nın meraklı bakışları önünde içine doldurduğum o son sırt çantasındaydı. Saatler saatler süren bir sürü film. Bu tip adamlar böyle şeylere bayılırlardı. İlk kaseti $50 sattım. Adamın o kadar hoşuna gitti ki, 4 saat sonra geri gelip bütün koleksiyonu almak için bana $1000 teklif etti. Gözleri hevesle parlıyor, alt dudağından salyaları akıyordu. O anda anladım ki iyi bir şey yakalamıştım. Ona $500 bir kaset daha sattım. Sonra en yakındaki elektronik dükkanına giderek yeni işime yatırım yapmaya karar verdim. Dükkandaki adam çok yardımcı oldu. Özellikle de bunların ev yapımı filmler olduğunu duyunca. Bir anda bana göstermek istediği bir arka odadan bahseder oldu. Fakat bu kez dizlerinin üzerinde eğilen o, gücün sahibi ise bendim. Hoşuma gitmişti. Gerçekten çok çok hoşuma gitmişti. Bob'dan bazı şeyler öğrendim. Nasıl düzeltme yapacağımı, nasıl kesip biçimlendireceğimi, 3 saatlik bir videoyu nasıl 8 farklı filme çevirebileceğimi. Bana ilk bilgisayarımı aldı. Beni internetteki doğru sohbet odalarına yönlendirdi. Burada rumuzları ölü sevici, koku hastası gibi şeyler olan insanlar, yeni işimi geliştireceğim farklı noktalar gösterdiler bana. Ve bunlardan en çok ilgiyi gören de çocuk pornosuydu. Daha büyük, uluslararası pazarlara nasıl sızacağımı öğrendim. Benimkisi gibi ticari amaçlı web siteleri, para eder görüntüleri birden fazla sunucuda depolayabiliyor, böylece kaynağının bulunmasını güçleştirebiliyordu. Veya kanun güçleri daha akıllı hamleler yapmaya başlarsa, tek bir görüntüyü alıp birkaç parçaya bölerek her parçayı dünyanın başka bir yerindeki bir sunucuda saklayabiliyordum. Dijital çağ hayatı sürekli kolaylaştırıyordu. Çocuk pornosu çok geniş çaplı bir işti. Ayak takımından ucuz alıcılar, küçük bir çocuğun tamamen giyinik fakat biraz seksileştirilmiş, biraz kıskırtıcı poz verdiği bir fotoğrafa razı olabiliyordu. Bunun yanında bir de sapına kadar bağımlı olanlar vardı. Bunlar ciddi alıcılardı. 12 yaşından küçük, çığlık çığlığa bağıran kızlar görmek isterlerdi. Her işte olduğu gibi, pornoda para neredeyse oraya yoğunlaşır. İnternette 10.000'in üzerinde web sitesi sadece bu işe odaklanmıştır ve bunların %91'ini ergenliğe girmemiş çocukların çığlıkları oluşturur. Sonradan anladığıma göre Bob da bunların hassasıydı ve hiçbir şeyin beni şaşırtacak kadar korkunç olmadığını gördüğü zaman Bob çok mutlu olmuştu. O kadar mutluydu ki bu beni öfkeden çıldırtmaya yetmişti. Böylece bir gün evine gittim ve onu Louisville Slugger marka bir beyzbol sopasıyla öldürene kadar dövdüm. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Belki bahar mevsimi olduğu için de. Gittiğim her yerde tazelenmiş dünyanın kokusunu aldığım için de. Ya da belki bir gece önce yağmur yağmıştı ve bu da bende birini öldürme isteği uyandırmıştı. Bob'un bilgisayarını, kayıt cihazlarını ve büyük bir cömertlikle benim için yaptırdığı sahte kimliği aldım. Henrietta ile bir kez daha yollara döküldük. Oradan oraya sürüklendik. Artık daha büyüktüm ve daha az dikkat çekiyordum. Bir araba satın aldım ve ucuz bir daire buldum. Etraftaki komşuların hiçbir şeyi fark etmedikleri bir yerdi burası. Günlerimi internette dolaşarak, YouTube'da, MySpace'te takılarak geçirdim. Dışarıda bir sürü yalnız çocuğun, bütün samimiyetleriyle onların arkadaşı olmak istediğimi sanan saf çocukların olduğunu öğrendim. Ve dışarıda benim ailemden bile daha saf olan bir sürü ebeveynin olduğunu gördüm. Gündüzleri bir ya da iki saatliğine uyuyor, gecelerimi internette geçiriyordum. Çok para kazandım. Kazandığım parayla eve tekila stoğu yapıyordum. Böylece Kara büyüler başıma üşüştüğünde, etrafımı kocaman bir karanlık kapladığında, kulaklarımda küçük çocukların çığlıkları ya da hamburger adamın kükremeleri yankılandığında, toprağa kazan küreklerin sesini duyduğumda, bir şişe tekilayı bir dikişte içebiliyordum. Şişeden çıkan kurtçukları Henrietta'ya veriyordum ama Henrietta onları yemiyordu. Bir gece, şişenin yarısına geldiğim sırada, Henrietta'ya uyumaya ne kadar ihtiyacım olduğunu anlatmaya çalışırken, aklıma müthiş bir fikir geldi. Henrietta olanları görmüştü. Henrietta hamburger adamı öldürmeme yardım etmişti. Ama o yine de sürekli uyuyabiliyordu. Neden? Çünkü onun her yeri gören 8 tane gözü vardı. Böylece en yakındaki dövme salonuna gittim. Henrietta omzumda oturuyor, saçlarımla oynuyordu. Adama tam olarak ne istediğimi söyledim. Adamın rengi attı ve beni vazgeçirmeye çalıştı. Ama önüne nakit olarak 5000 dolar koydum ve tekilam elimde koltuğa yerleştim. Tam bir ay daha acıdan gebererek geçti. Alnım kocaman şişti ve kas katı kesildi. Şişliğin indiği ilk gün saatler boyunca uyudum. Henrietta'ya harika bir yaratık olduğunu söyledim. Ve o andan itibaren artık biliyordum. Hayatta kalacaktım. Savaşı kazanacaktım. Çünkü Henrietta beni kurtarmıştı. Sonra bir gün onu gördüm. Parkta basketbol oynuyordu. Ufak tefek ama güçlüydü. Boyunun kısalığını çevik ve hızlı davranarak telafi etmeye çalışan cılız bir çocuk. Sonra bir turnike yaptı ve göz ucuyla ona bakarken öyle güçlü bir dejavu yaşadım ki bir an için nefes dahi alamadım. Çocuk tıpkı bana benziyordu. 20 sene önceki halime. Hala bir ismimin olduğu zamanlar, bir ailemin ve bir geleceğimin olduğu zamanlar. Ve o anda ne yapmam gerektiğini anlamıştım. Güvende olduğunuzu sanırsınız. Orta sınıftan banyo hayatı süren, doğru arabaya, güzel bir eve sahip olan sıradan biri olduğunuzu düşünürsünüz. Kötü şeyler, başka insanların başına gelir sanırsınız. Belki karavan parklarında yaşayan, fakir, kepazelerin başına. Çocukların, cinsel suçlulara oranın 1/4 kadar düşük bir rakam olduğu, o yerlerdeki insanların başına gelir bunlar. Ama sizin başınıza gelmez. Asla size olmaz. Siz bunun için fazla iyisinizdir. Bir bilgisayarınız var mı? Çünkü eğer varsa, bilin ki çocuğunuzun yatak odasında ben de varım. İnternette kişisel profil sayfanız var mı? Çünkü eğer varsa, çocuğunuzun ismini, beslediğiniz hayvanı ve en sevdiğiniz hobilerinizi biliyorumdur. Web kameranız var mı? Çünkü eğer varsa, oğlunuzu ya da kızınızı, 50 dolar karşılığında tişörtünü çıkarması için ikna ediyorumdur. Yalnızca tişörtünü. Bir tişörtten ne çıkar? Hadi ama 50 dolar. Beni dinleyin. Ben hamburger adamım ve sizin için geliyorum. 40. Portia örümceği gerçek bir yamyamdır. Başka bir örümceğin ağına süzülür ve kendini ipliğe dolar. Ağın asıl sahibi olan örümcek bu davetsiz misafirin ağa takılan bir böcek olduğunu düşünerek ona doğru yaklaşır. Portia örümceği o esnada harekete geçer ve şaşkınlığa düşmüş olan ağ örümceğini öldürüp yer. Örümcekler hakkındaki tuhaf gerçekler. Christine Morley, 2007. Kimberly yukarı bakınca ilk başta bir şey göremedi. Ancak sonra rüzgar esti ve başından 5 metre yukarıda yavaş yavaş sallanan cismi gördü. Neredeyse bir kozalağı andırıyordu ama fazlasıyla iri bir kozalağı. Rachel, Harold diye bağırdı telaşla. Herkes yukarı baksın. Cesetler ağaçlarda. Ağaçların dallarından sarkıyorlar. Diğerlerinin hayretler içinde ayağa fırladıklarının, şaşkın bağırışlar arasında geri çekilerek tepedeki dallara baktığının farkında bile değildi artık. Gözlerini yukarıdan sarkan, uzun, dikdörtgen şeklindeki cisimden alamıyordu. Birbirine bağlanmış, ayak kısmında dar, yukarı çıktıkça omuzlara doğru genişleyen, en tepede baş şeklini alan, yeşil ve kahverengi, alacalı bir kumaşa sarılmış olan bu şeyi artık netlikle görebiliyordu. Mısır mumyaları gibi kumaş ve iple sarılmış cesetler, sonsuza dek orada kalmak üzere terk edilmişlerdi. Bir kez daha bir rüzgar esti ve ince uzun kütle, tuhaf bir hışırtıyla sallanarak Kimberly'in kollarındaki tüyleri diken diken etti. ''Bu da ne?'' diye fısıldadı yanında Sel. Herkes birer birer kafalarının üzerinde sallanan şeyleri görmeye başladıkça ard arda şaşkınlık içinde haykırışlar yükseldi. Kendini örümcek sanıyor, hatırladın mı diye mırıldandı Kimberly. Bu yüzden onları koza gibi sarmış ve ağından aşağı sarkıtmış. Aman tanrım, şimdiye kadar kimsenin cesetleri bulmamış olmasına şaşmamak lazım. Gökyüzüne bakmak kimin aklına gelir ki? İpekli kumaş dedi Quincy arkalarından. Eski askeri paraşütler. Benim tahminim bu. İpekli kumaş olmasının sebebi cesetleri iyice sarması. Askeri kamuflaj olmasının sebebi ise ağaçların arasında gözden kaybolması. Naylon dedi Kimberly. Aaron bana söyledi. Gayet pratik amaçlar için. İpek hassastır. 35 aydan daha az bir sürede tamamen çürüyebilir. Yün de öyle. Pamuklu kumaşlar biraz daha iyidir. 48 aya kadar dayanabilirler. Ama naylon 4 seneden sonra bile bozulma izi göstermeyebilir. Dünyadaki en dayanıklı kumaştır. Babası gülümseyerek kızına baktı. Tamam, hatamı kabul ediyorum. İyi iş çıkardın Ajan Kimberly. Yine de fazla övgü yağdırma bana. Cesetleri oradan nasıl indireceğimizi hala bilmiyorum. Harold tekrar arazinin ortasına yürümüştü. Rachel de onun yanındaydı. Kimberly ve Harold, büyücü toplantısına başlamak için onlara katıldılar. Polis memurları ve DTE görevlileri ise tepedeki dalları araştırmaya devam ediyorlardı. Şu ana kadar 10 tane ceset saydık ve saymaya devam ediyoruz dedi Harold şaşkınlık içinde. Her ağacın altına, cesedin sarktığı yöne bir sarı bayrak dikiyorum. Total Station'a ihtiyacımız olacak dedi Rachel, alt dudağını ısırıp bir sonraki hamlelerini hesaplamaya çalışarak. Kelimenin tam anlamıyla havada asılı kalmış bir suç mahallinin grafiğini çıkarmak için başka bir yol yok. Aşağıya telefon edeceğim ve George'la Louise'a Total Station'ı getirmelerini söyleyeceğim. Fakat referans almak için belirli bir nirengi noktasına ihtiyacımız olacak. Harold, çantamdaki jeolojik araştırma haritasına bakabilirim. Olmazsa kumanda merkezini arayıp web sitesinden bize en yakın nirengi noktasını söylemesini isteriz. Eminim oldukça kolay ulaşılabilen bir yerdedir. Jeolojik araştırmadaki arkadaşlar da çalı çırpıları aşmaktan en az bizim kadar hoşlanmıyorlardır. Pekala, Total Station'ı getireceğiz. Nirengi noktasını alacağız ve her cesedi mini bölümler olarak haritalandırmadan önce bütün bölgenin bir bütün halinde grafiğini çıkaracağız. Grafik demişken birkaç rulo kağıda, ceset torbalarına, ipler için deli saklama torbalarına ve cesetleri dağdan indirmek için sedyelere ihtiyacımız olacak. Tıbbi muayenecinin ofisini arayıp ulaştırma için bize yardım edip edemeyeceklerini öğrenelim. Geriye ne kalıyor? Jeneratör, projektör. Harold, geldiğimiz yoldan Green Gator aracı çıkabilir mi? Hayır, başka bir yoldan? Olmaz. Kahretsin. Rachel tekrar dudaklarını ısırmaya başladı. İki takım daha isteyeceğim. Eğer bu işi halletmemizin tek yolu yürümekse, daha çok bacağa ihtiyacımız olacak. Hey, hey, hey diye bağırdı birisi ağaçların oradan. Buradaki şey kıpırdıyor. Yemin ederim kıpırdadı. Sanırım hala hayatta. Aman tanrım dedi Rachel ve hep birlikte sesin geldiği yöne doğru koştular. 35. ayrımın sonu. Sayfa 427. Devamı 36. ayrımda.